Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Alp'le beraber tekrardan bir stüdyoda olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Medyaskop'un yeni stüdyosundayız ilk defa. Bugün çok sevdiğimiz ve mutlu gelerek bizi çok mutlu eden bir konuğumuz var. Sevgili Neşe Aksakal, Tutunamayanlar üzerine 7 ders kitabını işleyeceğiz. Öncelikle bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Teşekkürler size de.
İkinci olarak Tutunamayanlar benim ilk 20'li yaşlarımda, 21 yaşında yanlış hatırlamıyorsam okuduğum bir romandı. Ve o zaman Türkiye'de böyle bir eserin nasıl yazılabildiğine şaşırmıştım. Dünya çapında bulmuştum diğer klasiklerle karşılaştırdığım zaman. Ve postmodern unsurları, çok katmanlılığı beni etkilemişti. Çok fazla nitelikli yayın da Tutunamayanlarla ilgili yapılmadı. TRT'de bir iki tane arşiv bulabildim. Onun dışında hani Tutunamayanlar okumaları, farklı farklı bölümlerin analizlerinin de çok görmedik. Bu anlamda sizin kitabınız çok değerli bir analiz ve farklı bir perspektif sunuyor. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle kitap için.
Rica ederim. Şimdi aslında bu kitabın nasıl ortaya çıktığını biraz söyleyelim. Çünkü sizin o 20'li yaşlar dediğiniz şey de önemli. Ben de üniversiteyi bitirdiğim zaman Tutunamayanları almıştım okumak için. Üzerine de kendi ismimi yazdım. Benim kardeşim de edebiyat fakültesinde okuyor. Babam da edebiyat öğretmeni. O yüzden kitaplarımızı böyle isimlerimizi yazıp saklıyoruz aslında. Fakat bugün kardeşimin evine gittiğimde böyle üniversitede bekar odası, kendi kitapları var. Onların arasında kendi kitabımı buldum. Ben Neşe Aksakal yazmışım. O da Neşe Aksakal'dan Sevgilerle Kardeşime diye kamulaştırmış kitabı. Fakat ilginç bir şey vardı. Sürekli sen o yaşlarda beğendim dediniz ya, tam da kendisi de o yaşlarda ve yanına işte ben de aynısını hissediyorum. Ne kadar güzel, aynen, tıpkı falan gibi öyle notlar düşmüş. Ben de bir anlamda şey dedim, acaba ben onu tanımıyor muyum ya da bu kitap aracılığıyla mı tanıyacağım? Beni başka bir okumaya yöneltti. Yani nedir aslında burada bende dedirten şey gibi. İlk orada böyle bir Tutunamayanlar benim o anlamda ilgimi çekti. Daha sonra tabii üniversitedeki derslerde biraz okutmaya çalıştım. Ama bir şey daha var. Üniversitede bir şeye katıldım böyle, Tutunamayanlar üzerine bir hocamız konferans vermişti. Çok ilginç geldi bana çünkü orada Tutunamayan Oğuz Atay üzerine konuşuldu. Oğuz Atay'ın anıları üzerine konuşuldu. Ve Tutunamayanlardaki bilinç akışı yöntemi üzerine konuşuldu. Sonra çıktıktan sonra baktım hiçbir şey yoktu aslında. Yani kitaba dair bir şey söylenmiyordu. Sonra gerçekten böyle hani daha çok Oğuz Atay'ın hayatına giden, böyle kitabı odaklamayan, daha çok yazarın yaşamı nasıldır, işte burada karakterleri Oğuz Atay'la karıştıran bir okuma yapıyoruz daha çok. Yani işte burada Selim Işık acaba Oğuz Atay mıdır? İşte Turgut Özben Oğuz Atay'ın bir benliği midir? Yani Oğuz Atay nerededir kitabın içerisinde? Onu arıyoruz. Yazarı arıyoruz daha çok. Bu bence Oğuz Atay'ın da çok istemediği bir şey. Çünkü bir okur tipinden söz edeceğiz orada. Hani bence kitapta bununla biraz dalga geçiyor ya, böyle bir ironi var aslında. Yazarı sürekli, yazarı arayan, yazarı irdeleyen, yazarın peşinden koşan bir okuru. O yüzden roman odaklı bir okuma yapmak gerekiyor. Yani gerçekte bu roman ne diyor aslında? Neden önemli? Mesela sizin ilginizi çeken şey neydi orada? Hani burada bu romanın içerisinde bir şey söylemiştim ben. Hani burada bir kaybolma imgesi var. Çünkü karakterlerden işte aslında Selim Işık da kaybolan bir tip ama Turgut Özben de bilerek bir kayboluşun içerisine giriyor, kendini kaybediyor. Aslında bu biçimsel olarak da roman türünün de 20. yüzyılda kaybolduğunu gösteriyor. Zaten roman böyle başlıyordu, yani 20. yüzyılda bir gündü diye başlıyordu ve 20. yüzyılda roman dediğimiz o klasik tür artık yok. Yani giriş, gelişme, sonucu olan bir tür artık yok. Bunun kayboluşun işareti bir yerde. O yüzden roman bize ne diyor diye okumalı bunu. Bunu da ben 7. bölümde sorunsallar başlığı altında verdim zaten. Hani biraz o yönde bakmak gerekiyor bence hani romana. Roman aslında neden önemli? Neden bu kadar önemli? İşte ikinci olarak hani hem gençler ne kadar bunu çok seviyorlar, bu kitabı. Ya da belki şu da var. Çok da yarım bırakılan bir kitap aslında Tutunamayanlar. Yani alınmış ya okunmuş, yarım bırakılmış, hiç okunmamış, okunmayı bekliyor. O yüzden nedir kitap? Yani bunu ortaya koymak gerekiyor. Bence aslında bu tarz şeyleri yapmak da lazım. Yani Türk edebiyatında böyle bir araştırmayı, tek bir kitap halinde araştırmayı bekleyen mihenk taşı romanlar var. Mesela neden İnce Mehmet üzerine bir kapsamlı bir kitap çıkmasın, araştırmayı böyle kitabı anlatan bir şey çıkmasın. Ya da mesela şey var, mesela Fahri Rıfkı Atay'ın Roman diye bir romanı var. Çok kaybolmuş bir şeydir o da. Deneysel bir roman, tıpkı şeye benzer. Calvino'nun Bir Kış Gecesi Veya Bir Yolcu. Hani roman nasıl yazılır, onun üzerinde durulur. Aynı şekilde belki böyle bir ilk postmodernist romanda diyebileceğimiz Ahmet Mithat Efendi'nin Gözlemler adını taşıyan bir kitabı var. O da kendini romanın içerisine koyar. Romanın içerisinde kendisi vardır. Ve işte yazar olarak romanın içerisinde vardır. Tıpkı işte Masumiyet Müzesi'nde Orhan Pamuk'un yaptığı gibi. Yani bu tarz oyunlar aslında Tanzimat'tan beri yapılmış, başlanmış. Hani böyle güzel değişik romanlar üzerine, İnce Mehmet üzerine yazılabilir. Mesela şeyi bu Halis Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu üzerine kapsamlı yazılan bir kitap çok güzel olurdu.
Çok eksik değil mi?
Çok eksik, evet. Kemal Tahir'in mesela işte Esir Şehrin insanları üzerine. Ya da diyelim ki o da çok önemli bir romandır. Yine Yaşar Kemal'in ama Arda Efsane aslında bir dönemin bittiğini, artık göçerliğin bittiğini, sanayi devrimiyle birlikte toplumsal hayata, böyle yerleşik hayata geçildiğinin sancılarını gösteren bir romandır. Yani yazılması gerekir diye düşünüyorum bunların. Roman odaklı çalışmaların yapılması gerekir.
Şey çok enteresan, burada birazcık diğer romanlardan da bahsettiğiniz için Ahmet Mithat Efendi'nin örneğin hem içindeki karakterlerin bakış açısından gerçek insanlarla konuşup o karakterleri tekrar eleştiren bir şey var. Şimdi bu romanı Yıldız Ecevit de galiba orada okumuştum. Bu kadar yenilikçi, erken tarihli eserler var. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da baktığımız zaman bunları böyle birazcık biz kronolojik gitmesini istiyoruz. Sanki hep ilerleme düşüncesinin, aydınlanmanın verdiği bir şey bu bize. Ama öyle gitmiyor. Yani Prusyan edebiyat çok yenilikçi. Kafka'yı şu an koysak, ben hep bunu iddia ediyorum, yenilikçi sayılacaktır ve anlaşılmayacaktır tabii muhtemelen. Oğuz Atay da keza evet, o zamanki postmodern eserleri takip etmiş ama şu an hala gençlere bu kadar hitap etmesinin nedeni çok yenilikçi bir çizgide durması. Belki de bunların dediğiniz gibi üretip eleştirilerini yapıp yani o kültürümüzün olmaması doğru yerlere eserleri oturtmamızı da sanki engelliyor.
Evet, tabii. Yani doğrudur.
Ben şey soracaktım aslında. Az önce söylediniz, aklıma şey geldi. Ben buradayım ey sevgili okur, ya siz neredesiniz diye soruyordu ya Oğuz Atay kitabında. Aslında sizin az önce değindiğiniz o, hatta siz okuyucuları çok güzel kitaptan izin de yapmıştınız. Yani hatırlıyorsanız lüks okuyucu vardı.
Evet.
Daha rahat okuyucu. Yani biz biraz sanki Türkiye'de hani iddialı olacak gerçi bunu söylemek ama biraz böyle yazarın hayatı, yazarın işte yaşadıkları, neyi ima ettiğine o kadar takılıyoruz ki kitabın içinde anlatılanı çok anlayamıyoruz gibi geliyor ki çok, tabii sizin yorumunuzu biraz çalmış oldum ama aynı fikirdeyim. Biraz onu açarsanız çok sevinirim. O çok güzel bir bölümdü çünkü kitapta.
Evet, aslında orada okur diye bir bölüm var. Bu bölüm içerisinde de işte Tutunamayanlar romanında Selim Işık aslında o da bir okur profili çiziyor. Bence Oğuz Atay yazar olarak gerçekten bir şey, hani Tutunamayanlar ansiklopedisi yapıyor sanki, işte böyle Türk insanının ansiklopedisini çıkarmak istiyor diyor. Orada bir okur ansiklopedisi de yapmak istiyormuş, profilini çiziyor. Selim Işık gerçekten bir tutunamayan ama okur olarak da tutunamayan bir okur. Bunu nasıl anlıyoruz? Mesela sizin dediğiniz gibi demiryolu hikayecilerinde son cümlesidir. Ben buradayım sevgili okuyucu, ya sen neredesin diyerek bir okur arıyor aslında. Ama aradığı okur nasıl bir okurdur? Yani Oğuz Atay'ı anlamaya çalışan bir okur mu? Yani biz ona aslında okur türleri de yeni bir konu gerçi. Umberto Eco şeyde diyor, Anlatı Ormanları'nda altı gezintide böyle bir okur türlerinden söz ediyor. Saf okur, örnek okur, örtük okur, ideal okur gibi. Ama bunların içerisinde en böyle hani ortaya koyduğu şey de saf okur. Biz ona masum okur da diyebiliyoruz. Saf okur dediği şey gerçeği arayan okur. Gerçeğin peşinden koşan okur. Yani işte biraz böyle saf olması, masum olması aldatılmasından, hani denir ya ben işte bu kitap gerçeği anlatır der hemen onu alır. Çünkü bir gerçekle yüzleşmek ister, kendisinden bir şey bulmak ister. Ya da bir kitap okumak ister, hayatını değiştirmesi gereken bir kitap. O da aslında biraz kutsal kitaplara göndermedir. Hani beni değiştirsin, beni farklılaştırsın falan gibi. Tutunamayanlar da zaman zaman öyle olmuş. Hani öyle okunmuş, hayatımı değiştiren bir kitap olarak. Ama aslında nedir orada değiştiren, hani biz de o soruyu arıyoruz belki. Bunları çok işte bunların peşinden giden kitabı böyle bir şeye girmiş gibi, hani yazarın dünyası sadece işte okur, yazara ulaşabileceği bir taşmış gibi düşünen bir okur var aslında. Buna da biz saf masum okur diyoruz. Orhan Pamuk da mesela bunu şey yapardı. Bu saf ve düşünceli romancı da anlatıyor saf okuru aslında bir anlamda. Çünkü orada da bir masumiyet müzesinde bir aşk ilişkisi var. Füsun'la Kemal'in aşkı ve onu soruyor yani. Daha sonra bir arkadaşı yolda giderken diyor gerçekten sen Füsun diye birine aşık oldun. Yani gerçeği arıyor yazarın hayatındaki. Şimdi bu Yıldız Ecevit de aslında çok güzel bir çalışma yapıyor bunun üzerine. Oğuz Atay'ın biyografik ve kurmaca dünyası adlı, hani buradayım adlı bir o kitabında. Şimdi buradaki okur nasıl bir okur? Selim Işık öncelikle kitapları seven biri. Bir üniversite öğrencisi, 28 yaşında. Üniversiteyi bitirmiş artık, şey yani bir böyle bir işte bir işte çalışıyor, şef olmuş ama işini, işe gitmek istemiyor, işini sevmiyor. Askerliğini yapmış. Düşünceli, başı önde gezen, işte biraz çocuksu, biraz kırılgan, kitap okumayı seven, ilk başlarda kitap okumaya ilmihallerle başlamış. Daha sonra böyle hani çok popüler kitaplara yönelmiş. Ondan sonra Kafka'yı okumaya çalışmış ama orada kendini çok yeterli saymıyor. Fakat hep ön sözlere takılmış, ön sözleri okumuş, oralarda kalmış. Ön sözlerden sonra yazarın hayatını merak etmiş, sürekli hayatına dalmış. Hatta bir yerde diyor ki o kadar çok yazarın hayatına girerdim ki yani ailesinden biri olmuştum. Hepsini tanıyordum. Şimdi benim öyle arkadaşlarım var. Oğuz Atay'ı çok seven. Oğuz Atay deyince akan sular duruyor. Ama Oğuz Atay'ın hayatı hani kim gitti işte bir bilim adamının romanı kime yazılmış, nerede yazılmış, Oğuz Atay nerede bu romanı yazmış, nerede oturmuş, işte sevgilisi kimmiş, kimden ayrılmış, ne yapmış falan gibi onun anıları gibi. İşte bunlara dalan bir okur buradaki Selim Işık'ta. Fakat bunun farkına varıyor giderek. Kafka'yı anlamayan okur değildir diyor. Ben lüks okurum diyor. Lüks okur. Çünkü şoförün yanında oturuyor aslında. Yani yazarın yanında oturuyor. Hep onun yanında. Ondan uzaklaşamıyor. Kitabın içerisine giremiyor. O yüzden bu lüks okur dediği şey aslında bizim Eko'nun da belki saptadığı, bizim hani biraz da böyle masum anlamında dediğimiz saf okur tipi. Peki bunu mu istiyor aslında Oğuz Atay? Bence Oğuz Atay bunu istemiyor. Selim Işık'la bunu eleştiriyor, yeriyor aslında. Yani o ideal bir okur arıyor. İdeal okur dediği yorumlayabilen, kitabı onunla birlikte yorumlayabilen, oradaki metaforları çözebilen... yani Kafka mesela ne demişti yayıncısına? Benim kitabımı hani basarken üzerine böcek resmi yapmayın demişti. Onun bir metafor olduğunu söylemişti. O onu yayıncıya not olarak söylüyor. Aslında Oğuz Atay da burada okura bunu bir kitap Selim Işık aracılığıyla söylüyor. Yani hayatıma ön sözlere takılıp kalmayalım aslında. Gerçekten romanı okuyalım, romanı anlamaya çalışalım.
Bunda şunun da etkisi olamaz mı? Şimdi postmodern bir eser olduğu için klasik romandaki o kurgu dünyasının gerçekçi gelme unsuru, yani kurgu olduğunu belli eden bir dili oluyor postmodern eserlerin. Bu kurgu olduğunun belli olması da aslında yazarla aramızdaki mesafeyi daraltan bir duruma mı tekabül ediyor?
Ama o da bir oyun. Yani o da romanın bir oyunu, yazarın bir oyunu. Öyle görmemizi istiyor. Tabii mesela orada otobiyografi yazıyor mesela Selim Işık. Otobiyografisini yazmaya çalışıyor şiir biçiminde. Hatta belki romanın çıkış noktası da o. Arkadaşlar bir gün Selim Işık, Turgut Özben arkadaşı bir gün kantinde otururlarken çok sıkılıyorlar. Sıkılmacı oyunu oynuyorlar. Derken işte bir roman yazalım diyorlar. Otobiyografik bir roman olsun bu diyorlar. yazmaya başlıyorlar. Fakat hep T'yi alıyorlar yaptıklarını. Çünkü tamam otobiyografi olsun diyorlar ama nasıl yazacağız? Yani bunun biçimi nasıl olacak? Onu da anlaşamıyorlar ve yarım kalıyor. Yani otobiyografik roman dediğimiz şey de roman dediğimiz şey bile bir otobiyografik roman değildir. Yani o da bir kurmacadır aslında. Yazar devreye girdiği sürece bu bir kurmacadır. Kurmacayı belki ortaya koyuyor ama o da bir oyundur. Oyun içerisinde bir oyundur. Böyle yaklaşmak gerekiyor.
Burada bir de şey vardı. Can sıkıntısı konusundan kitapta bahsediyordunuz. Ki az önce de bahsettiniz. Yani nedir söylediğim şey? Can sıkıntısından dolayı aslında kitabın oluşması var. Ama bir taraftan da siz kitapta çok güzel baleniz yapıyorsunuz ve bu can sıkıntısı neden çıktığını biraz anlatıyorsunuz. Ona da değinebilir miyim size? Neden bu can sıkıntısını Selim Işık veya Turgut Özben hissediyor? Bir ikisinde bir kayboluş hikayesi var.
Can sıkıntısı evet. Romanın çıkış noktası bu can sıkıntısı. Ama tabii ki yani bu roman şöyle diyor aslında. Bu anamalcı düzen, bu kapitalist düzen her örgütlendiği her alanda bir can sıkıntısı sunmakta. Örneğin işte kapitalist sistemin en küçük örgütlenme alanı olan ev ortamı. Ev ortamı da ev uzamı da bir can sıkıntısı sunar. İçeriye girersiniz özellikle kadınlar hemen perdeyi çekerler. Düşünce evin içerisinden kovarlar. Ve orada zaten Turgut Özben de bunu yaşar. Eline kitabı gazetesini alır okumaya başlar. Bir taraftan çocukla şöyle bir sanki oyalanır gibi yapar ama salonda can sıkıntısı seansları düzenlenir. Arkasından diyelim ki arkadaşlar yemeğe çağrılır. Onlar onun için bir gösteriş ortamıdır. Arkadaşların yemeğe geldiği ortamda da bir can sıkıntısı yaşanır aslında. Herkes bir rol yapıyordur. Yani bu düzen her alanda mesela dışarıya
otobüste çıkan, vardı.
Aynen öyle otobüste vardı. Otobüste dolaşırken mesela şeyleri görür. İşte oradaki ilanları okur, tabelaları okur.
Matematik hesapları yapıyor.
Matematik hesapları yapar. O can sıkıntısını yenmek için aslında bir oyun gibi yapar bunu. Ama orada mesela şey görür. Hani Selim Işık'a göre tabii Turgut Özben de belki onun bir alt benliği olarak düşünürsek bir yerde. Çünkü dediğiniz bilinç akışında karmaşıktır. Herkes sanki birbirinin içindedir, benlikleridir gibi düşünürsek. Orada da bu ulus devlet anlayışı can sıkıntısı yayar. Ve birey ulus devletlerde özgür değildir, rahat değildir, baskı altındadır. Çünkü mesela şey yazar, askeri alan bölge girilmez yazar mesela bunu görür. Ya da bir heykele Güven Park'ta bir heykelin önünden geçer mesela. Bu heykelde işte Atatürk vardır, Atatürk'ün yanında silah arkadaşları vardır, devrimi yapan arkadaşları vardır, askerler vardır. Bu ona bir baskı unsuru yapar. Yani hani sana bir şey söylüyordur, toplumun nasıl örgütlendiğini gösteriyordur. O birey orada da sıkılır, bir baskı altında kalır. Yani hem ulus devletler bir can sıkıntısı, baskı yararlar hem de kapitalist sistem bunu yaymış olur. O yüzden zaten aslında belki bu şey de tarih denilen şey de can sıkıntısı ortaya koyar. Okuduğu zaman da bunu yaşar, okuduklarında da bunu yaşar. Yani bir türlü özgür olamaz. O yüzden can sıkıntısı önemli bir şeydir. Yani hani örülen bir şeydir bu sistemin içerisinde, sürekli örülen bir şeydir.
Yani can ondan sıkıntısı burcu ve ahlakının zaten Fransa'daki bohemlere de baktığımız zaman onunla öyle başlıyor. Söyle, yani evet. Louis Buñuel'in sürrealizmi de oradan, edebiyatta da. Yani bu ilham dedikleri şeyi çok abartırlar ya, sanki duygusal bir şekilde oturuyor ve yazar inanılmaz güzel şeyler ortaya çıkarıyor. Ama sıkıntı çıkartıyor aslında.
Evet.
Bunu geçen programlarda Vedat Milor da söyledi. Türkiye'de sıkılma ihtimalimiz çok daha yüksek olduğu için, yaşanılan liyakatsizliklerden dolayı sıkılan insan daha yaratıcı olma imkanına da sahip oluyor herhalde. Ve o sıkılmak da oyunu beraberinde getiriyor. Çünkü olağan kuralların tekrardan kırılması ve başka bir herhalde kural silsilesi yaratıyoruz.
Şimdi romandan söylersek Selim Işık'ta çok öyle olmaz. Bu yaratıcılığa dönüşmez. Bir şiir yazmaya kalkışır. Ama hani bu şiirde de şunu anlatmak ister. Yani şunu ortaya koyar. Der ki ben Türk tarihine baktım. Dün, bugün, yarın diye üçe ayırır. dün şeydir işte Göktürkler falan ilk İslamiyet'ten önceki dönemdir. Ama bu Türk tarihi çok abartılan bir tarihtir. Çünkü Büyük Türk tarihi denilir aslında. Bizim Türk tarihimiz Uygurlarla Çinlilerle birlikte gelişen bir tarihtir. Tamamen bir temel bir Türk tarihi yoktur. O yüzden büyük dememiz yanlıştır. Dün de bunu yazar. Bugüne gelir Osmanlı İmparatorluğu'na bakar. Osmanlı İmparatorluğu'nu da topraklarını böyle bir şeyle hani... Nasıl desek bir gevşeklikle başkalarına teslim etmişlerdir. O yüzden bu Osmanlı tarihi de dinler tarihi olarak düşünülebilir. Yani din olgusunu, dinle yönetilmeyi içinden çıkarırsak aslında Osmanlı tarihi, Büyük Osmanlı tarihi dediğimiz bir şey de kalmaz. Boşuna hatta şey der Osmanlı torunları diye gezerler işte iktidarda olduklarını düşünürler, bir iktidar yaratırlar kendilerine. Bunların iktidar sorunları vardır diye düşünür. Hatta bir kerhane bölümü vardır mesela. Metin Kutbay'la oraya gitmişlerdir. Orada bu iktidarlarını yaşamak isterler falan gibi. Onunla da yani Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatorluk duygusuyla da biraz alay eder, ironiyle yaklaşır ona. Sonra yarım bölümüne gelir. Yarım bölümünde de Cumhuriyet dönemidir. İşte Cumhuriyet döneminde ulus devletçi olduğu için hep şey der orada da işte Osmanlı'da da böyle gelmiştir. Geçmiş Türk tarihimizde de Türkler bir lider arama arayışındadırlar. Kendileri bir lider yaratırlar ve ona tapınırlar. Burada da böyle olmuştur. Bir dil yaratılmıştır. Bir lider yaratılmıştır. Ulus devlette de işte tarih yazılmıştır. Yani yazılan bir tarih vardır. Liderler kendi tarihlerini kendilerini yaratmışlardır. Dille oynamışlardır. Yeni sözcükler türetmişlerdir. İşte onunla da aslında biraz gene alay samalı yaklaşır buna. Onunla da dalga geçer. Hatta kendi sözcükler türetmiştir falan. Öyle bir şiir bölümü vardır. Selim Işık'ın şiirler yazdığı bölüm vardır. Sonra şarkılara geçer. Sonra makale yazmak ister. Onu da 8 sayfada kalır. Ne yapmalı diye bir makale. Lenin'in ne yapmalısından hareketle bir öyküye başlar, bir iki satır yazar. Yani onun can sıkıntısı şeye dönüşmez. Bu tüm bunların sıkıntısıyla birlikte bir yaratıcılığa dönüşmez. En sonunda aslında kendini, kendi öz kıyımını gerçekleştirir. Yani ortaya bir şey çıkmaz.
Burada, pardon böldüm. Ömer dediği bekleme yapacağım. Peki bir sizin kitapta folyo karakter olarak betimlediğiniz Orich peki nasıl duruyor? Yani onu bu konuda yaratıcı görebilir miyiz? Bir şey daha ekleyeceğim. Bir alıntı vardı. Yanlışsam siz beni düzeltirsiniz. Turgut Özben kendisiyle ilgili hani pasif edilgin bir karakter olduğu ile ilgili şey diyordu. Sen bir saksı çiçeği gibisin.
Yapraklarını sürterek.
Aynen. Şırtatarak ses çıkaramazsın gibi. Orich burada biraz hani o şeye girmiyor mu? Neden ona yaratıcı karakteri uyaran, içindeki o can sıkıntısından çıkan yaratıcılığı getiren? Öyle sorayım.
Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında bu da çok folyo karakter benim kullandığım bir şey oldu yani hani bir bu kitapta öyle yaratıcı bir şeyler sundu bana aslında tutunamayanlar bir şeyler yaratıcı bir şeyler yapmamı sağladı. Mesela işte devinim karakterleri diye bir karakter ortaya çıktı. Çünkü dediğiniz gibi Turgut Özben bir olayı örmüyor. Yani mesela işte Yaşar Kemal'in Çakırcalı Efes'i gibi bir şeye başlayıp bir olay gerçekleştirip onu bitirmiyor. Yani hiçbir şey olmuyor. Bir hareket içerisinde değil, bir eylem içerisinde değil. Yaptığı şey sadece arkadaşlara, Selim Işık'ın arkadaşlara neden intihar ettiğiyle konuşmak aslında. Ama bir yerde de bakıyorsunuz ki acaba gerçekten konuştu mu? Yoksa onlar onun düşündüğü bir şey mi? Ankara'ya giderken arabada düşündüğü bir şey mi acaba bu gibi bakıyorsunuz. Yani bir eylem yok ortada. Zaten roman başlangıcında o zamanlar Olirik yoktu diye başlıyor. Ne zaman Olirik devreye giriyor ki o kerhane bölümünde aslında daha çok karşımıza çıkıyor. O zaman bilinç akışı ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Olirik bir zihin topu gibi. Şey gibi Olirik... Nasıl desem onun iç konuşması gibi aslında iç konuşması
dışarıya. Katmanı sanki adeta. Evet,
aynen.
Hatta derinleştiren şey sanki işaret ettikçe bir katman daha aşağı iniyormuş gibi.
Evet ben Olirik çok çok tehlikeli bir karakter olarak buldum. Sürekli efendimiz efendimiz diyerek ona hizmet etmiş gibi görünüyor. Ama aslında bir taraftan onu derine çekiyor. Yani belki Turgut Özben'in kaybolmasındaki şey de o Olirik karakteri. Olirik karakteri de aslında bir anlamda sevildi çünkü bence tutunamayanların böyle hani ağır bir yapısı var gerçekten okunurken de çok ağır ilerleyen bir yapısı var. O yüzden kitap yarım bırakılıyor bir yerde çünkü çok türler arası bir şey bu. Ama çok sevilmesinin bir nedeni de içinde çok fazla aforizmalar olması. O aforizmaları da ben öncü sözler olarak hani Türkçe bir karşılık verdim. Çünkü aforizma dediğimiz şey genelde hani evet zekice söylenmiş kısa sözler ama daha çok yani kimin söylediği bilinen şeyler. Peki ama kurmacanın içerisinde söyleniyorsa ne olacak? O lirik söylüyorsa ne diyeceğiz buna? Hani ona da mı öz değiş diyeceğiz, aforizma diyeceğiz? Kurmaca içerisinde olunca ben onu öncü söz olarak aktardım. Yani çok fazla öncü sözü var mesela. O da çok sevildi. Hani belki de tutunamayanlar içinden en çok alıntı yapılan bir şeydir. Hani bir kitaptır. Her yerde tutunamayanlardan sözler olur mesela. Hani bu da o lirikin düşünceleri aslında. Yani kitabın bu tarafı kitabı şey yapıyor, böyle kutsal bir hal veriyor gibi geliyor bana. Yani kutsallaştırıyor gibi o düşünce ortamı, o lirikin o düşünceyi ortaya sunması falan gibi felsefik bir yön katıyor bir taraftan. Onları çıkarırsak çok bir şey kalmayacak gibi geliyor bana romanın içerisinde.
Ki şey de söyleyelim, hem Shakespeare'deki o lirik hayalet olarak geçen hem de Niteliksiz Adam'daki Ulrik ana karakterimiz. Kardeşiyle hatta bir ilişki yaşıyor. Onu bilerek yapıyor. Bir devinim onlar da kendi içinde yaşasınlar diye. Çünkü aşkın kardeşçe olmasını belirtmeye çalışıyor Robert Musil. Robert Musil'in buradaki işte patetik apatetik şeyine girmek istiyorum. Nurdan Gürbilek'in yazdığı yanılmıyorsam. Evet. Yani işte bilimsel bilgi tarafıyla bir ansiklopedik bilgi veriyor. Sonra hemen arkasında ironik bir şekilde bununla dalga geçen belki daha Doğu'nun o romantik kaybolmayan tarafıyla onunla hemen dalga geçiyor. Ya da çok romantik bir şeyle veriyor. Onu o kadar ezikçe, ezerek, dalga geçerek veriyor ki sonraki ama bilgi olan şeydeki çelişki, yani sürekli bir insandan uzaklaşma ve çelişki var. Bu patetik apatetiğin kullanılma oranları, ironiyle ilgili kitabın içindeki ne düşünüyorsunuz?
Zaten Nurdan Gülbilek daha çok onun üzerine duruyor gerçekten. Kitaptaki ironi üzerine duruyor ve orada güzel bir şey ortaya çıkıyor. Yani o ironinin alaysamanın aslında onun da kitaba bir değer kattığını, yani o dilin burada önemli olduğunu, belki bundan sonra da çok da o taklit edilen bir şey oldu aslında bu anlamda böyle bir dil. Ulrik de bak, o galiba 42 yılında yazılmış değil mi? Acaba birden düşündüm, Oğuz Atay okumuş muydu? 42 değil mi?
Herhalde evet. Emin sonra, olamakla birlikte 40'larda
evet, galiba işte 70'ler muhtemelen.
42 doğru söylüyorsun.
Belki biraz karşılaştırmalı güzel bir çalışma yapılabilir belki o anlamda ama Ulrik daha şey, aktif bir karakter, yani buradaki bir devinim karakteri, Selim Işık gibi şey değil. Bir şey yapmıyor yani Selim Işık'ın da böyle hani bir devinim karakteri olarak kalıyor. Bir eylem karakteri değil. Ulrik öyle değil sanki, daha bir şeyin içerisinde.
O zaten tabii hareket halinde. Zaten evet. Zaman ve mekanı nereye oturtacağımızı da ben burada çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Tabii ki bu roman bir anlamda şeyi de kırdı. Klasik romanlarda bir çizgisel ilerleyen bir zaman vardır. Ne güzeldir, okuruz, bitiririz, böyle şeydir. Hayatın içerisinde geçen bir zaman gibidir. Hani ama mesela Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi'nde işte ölmeyeceksek içelim bari der, kadehi kaldır ama ondan sonra her şey düşüncelerde geçmeye başlar falan gibi. İşte burada da öyle hani zaman denilen şeyde ki 20. yüzyıl onu gerektiriyor. Zaten Einstein onu demedim yani, fizikte de böyle değil. Bir zamanda yolculuk yapabiliriz. Bu zamanın gerektirdiği zaman böyle olması gerekir. Yani koşut zamanlar var mesela. Bir tarafta bir tiyatro oynanırken öteki tarafta koşut uzamlar, koşut zamanlar, koşut olaylar var birbirleri paralel ilerleyen. Öteki tarafta başka bir şey yapılır. Yani ben bunu koşutluk olarak adlandırdım. Başka nasıl yani, zamanda yolculuk gibi. Stüdyoda biz bunu çekerken bir taraftan dışarıda olan bir olayı da aynı anda anlatır onun içerisinde. Yani o zaman olayı 20. yüzyılın çok üzerinde oynadığı bir şeydir yani belki. Belki de bundan sonraki roman, hani bunu yenilik diyoruz ama bundan sonraki romanlar daha farklı olacak. Mesela pandemide ne gördük biz? İşte uzaktan eğitim yaptık. Çevrim içi eğitimler yaptık. Bundan sonra da belki böyle yapacağız. Hatta bir stüdyoda, belki bu stüdyo olmayacak. Ben evimden bağlanacağım ama tam bir stüdyo ortamı olacak. Hepimiz 4-5 boyutlu bir şekilde orada hareket edebileceğiz, bir şeyler gelebilecek. Yani bunu anlatan bir anlatma tarzı içerisinde bir romanlar gelişecek. Yani
İster isteriz, doğru kafamız gidecek. Da öyle çalışmaya başlıyor.
Öyle çalışmaya başlayacak. Yani böyle şeyler açık olacağız. Belki de bir yerlerde yazılıyordur bu tarz bir roman, daha öncü bir şey. Değil mi?
Valla zaman çok çabuk geçti yine, ki daha çok da soru vardı. Ben hani çok da zaman da zor, oradan son bir şey sorusu sormak istiyorum. Ondan
bitiyor
sonra...
mu?
Valla evet,
daha
çabuk geçti.
Başladık.
Değil mi? Aynen. Ömer'e son soruyu bırakırım. Ondan sonra tamam. devam edebilirmişiz. Rejiden güzel bir haber geldi. Ben mutluyum çok. Teşekkürler rejiye de. O zaman şöyle, son soru değil.
Tamam, güzel.
Metin Kutbay karakteri. Bana şöyle bir his verdi. Sizin tabii kitapta bunu, iyi analiziniz de var. Hani onu da çalmış olmayayım ama hani Turgut Selim'le ilgili Metin Kutbay'dan istediği yorumu alamamasından dolayı sanki biraz böyle onu hani bir tutunan olarak görmesi ve rahatsız olması durumu var. Hani
kesinlikle.
Bu çok enteresan geldi. Çünkü çok da insani davranıştır değil mi? Bir şey hakkında bir şey duymak isteriz ve duymadığımız zaman o kişinin yorumunda hemen böyle aslında zaten şöyleydi falan diye kaçarız o yorumdan. Biraz o konuya da girmek istiyorum. Yani Metin Kutbay karakteri, o da çünkü bir yan karakter olarak geçiyor.
Aynen. Şimdi romanda şöyle ilginç bir şey var. Şimdi düşündüğümde aslında başka roman neler de var belki. Onu da karşılaştır. Başka hangi romanlarda var? Karşılaştırması yapılabilir, öyle bir okuma yapılabilir. Yani bir anlatıcı var tabii ki, romanın bir anlatıcısı var. Ama bu anlatıcının dışında bir de romanın içerisine giren, sadece Selim Işık'ı bize anlatan, ondan sonra da bir daha göremediğimiz şeyler var. Karakterler var. Yani hem bir yan karakter ama gene bunlar da bir olayın içerisinde bir şey yapmıyorlar yani. Metin Kutbay ne yapıyor mesela? Selim Işık gidiyor. İşte bir ondan hani Turgut Özben gidiyor. Selim Işık'ı anlatmasını istiyor. Onun arkadaşı diye. Metin Kutbay da aslında bir tutunan kendisi. Hali vakti yerinde, işleri yolunda. Yani soyadı da zaten öyle. Kutbay, yani kutlu bir kişi. Metin adı da öyle, Metin. O yüzden Selim Işık'ı çok anlayamamış. Onun daha çok aşkına yönelik, yani aşklarına yönelik bir bilgi alıyor Turgut Özben ondan. Üçlü bir aşk yaşamışlar, Zeliha diye birine. İşte ikisi de aşık olmuşlar ama tabii ki Selim'in öyle bir şey, gizliden gizliye bir aşk bu. Öyle bir nedeni, hani öyle bir hani aşık olmak ve işte bir kızın peşinden koşmak gibi bir derdi olmadığı için bırakmış, kolay bırakmış. Metin için de bu tabii şey, bir alay konusu olmuş yani, hani Zeliha'yı ona bırakmış falan gibi. Böyle bir hani açıklarını veriyor aslında. O yüzden Turgut Özben'in çok da hoşuna gitmiyor. Anlamıyor yani, Selim Işık'ı anlamaz diye. Bu konuşmayı kesiyor. Daha sonradan Metin Kutbay ona yazılı olarak şey yapıyor, hani bilgi veriyor Selim Işık'la ilgili. Ben de ona bunlara sunucu karakterler dedim. Yani sanki bir konuyu hazırlanmışlar. Geliyorlar, orada sunuyorlar. Ondan sonra da çekip gidiyorlar, sunucu karakterler. Bir de böyle anlatıcılar var. Yani hem çoğul anlatıcılığı gerçekten. Bir taraftan tabii Oldrick'in bilinç altında kendini anlatması var yani böyle. O yüzden Metin Kutbay karakter olarak yani sevilmeyen biri. Bizim de belki çok, benim de çok sevemediğim bir tip oldu yani Selim Işık'tan sonra.
Genç Vertel'in acılarındaki Albert gibi düz bir karakter.
Düz bir karakter, evet.
Elias Canetti'nin Alpe'de işlediğimiz işte körleşme kitabındaki Dr. King karakterindeki bir de aydın tipi yabancılaşması vardı. Sevgili Esra Arslan, eski hocam, bana demişti ki tutunamayanlar aslında tutunmamayı tercih edenler aynı zamanda. Ben de emin değilim demiştim. Yani sorgulamıştım çünkü... Artık bir aydın tipi ortaya çıktıktan sonra yani Selim'in o iş dünyasındaki sorgulamaları o kadar belki ağır ve diğer insanlardan farklılaşan bir yere gidiyor ki, aynı Dr. King'deki gibi. Ama Dr. King bir eleştiri Fil Dişi Kulesi'nde. Bizim Türk aydınındaysa anlaşılamama üzerine, Fil Dişi Kulesi'ne zaten kapanmasına izin verilmiyor sanki. Ama tepkisiz kalıyor ana karakter, yani aydın karakteri, evet. Türkiye'de. Bunun karşılaştırırsak nedeni nedir? Bir yani, de tutunamamak tercih midir? Bunu da sormak istiyorum.
Güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki her dönemin hani bir aydın sınıfı, burjuva sınıfı içerisinde bir aydın sınıfı olmuş. Mesela Osmanlı'da da Osmanlı aydınları, aydın dersek burjuva sınıfı aydınları olmuş. Onlar da o sınıfın görüntülerini yazmışlar. Abdülhakşinasihisar, işte Hayri Siyah Uşaklıgil falan gibi. Sonra Cumhuriyet dönemine girdiğimizde de aslında bu daha çok toplumcu aydınlardan bir bölümü de gene burjuvalar belki ama bir sınıfın sorununu anlatmayı onu dillendirmeyi ya da onu o sınıfı anlamayı çalışmışlar. İşte Nazım Hikmetler, Orhan Kemaller, Kemal Tahirler. Mesela bu kitabın yazıldığı zamanlarda Füruzan 47'leri yazmış örneğin. Yani şunu söylüyor bence, yani yeni bir aydın tipi doğuyor aslında. Yani toplumcu gerçekçi olmayan, işte liberal bir aydın, yani köksüz bir aydın burada. Çünkü Cumhuriyet'te bağlarını koparmış, ulus devlet anlayışını dışına çıkmış, orada kendini boğuntuda hisseden, hatta o şey anlatır ilk başta, Bat Acun Bat der, yani Türklükle de o Acun o dünya ilk dün bölümünde anlattığı o işte o Türklerin ilk yazıtları, mesela ilk yazıtlarında da gerektiğinden çok abartıldığını söyler. O kurulan göçebe kültürün hani çok iyi olduğunu düşünürüz, bunun da abartıldığını söyler. Ondan da bağlarını koparmış. Aynı zamanda işte Osmanlı'da da, Osmanlı'dan da bağını koparmış. Hatta din konusunda da şöyle der mesela, işte peygamberler aslında tüccarlardır. Yani sadece işte Tanrı'nın gücünü kullanan tüccarlardır. Bu amaçla güçlerini kullanırlar. Ticareti severler. Neden? Bütün peygamberler bunun üzerine düşünelim der. Yani bununla da bağını koparmış. Gelecek içerisinde hani toplumdan, toplum denilen o sıkışık alandan, o başkasının kurallar koyduğu, deneyimlediği şeylerden kendini uzaklaştıran bir aydın tipinin müjdesini verir aslında. Yani liberal aydının doğuşunu anlatır burada. O dönemde de bu çok öncü bir bakış aslında. Yani bunu şimdi yaşıyoruz biz belki. Ben de bunu biraz ironi buluyorum. Hani gerçekten böyle düşünen, bunu bu Selim Işık var burada böyle düşünen, ama bu da kendine bir yer bulamaz. Yani liberal aydın doğarken bu çelişkilerle bir taraftan ölmüştür aslında bir yerde. Fakat mesela böyle düşünen aydınlar, liberal dediğimiz aydınlar, tutunamayanları çok severler. Aslında kendilerini anlatır ama kendi anlamda da çok severler bunu. Bu da bir ironik bir yaklaşım tabii ki bir taraftan. Yani tutunamayan mıdır bilemiyorum ama tutunmuş mudur? Belki tutunacak bir yerde arayabilir. Yani hani bu tüm aydınları düşünmemek gerekiyor işte burada. Yani köksüz liberal aydının doğuşunu anlatıyor bence.
Şuradan tercih edildiği düşünülüyor. Murat Belge'nin analizindeydi. Bu da yanlış hatırlamıyorsam. İsa ile Turgut Özbe'nin Selim Işık'a doğru giden yolculuğu. Yani aslında aydınlanması, aslında yolculuğu bir yere varmaması bir tarz aydınlanma olarak nitelenebilir gibi bir şey vardı.
Ha. Öyle bir bölüm var evet, ama bence o şey gibi ya, daha çok böyle hani bir taraftan bu dinlerle, peygamberlerle, o ışıklarla hani sonuçta bir yere varılamayacağını gösteren bölümler gibi kalıyor bence bu.
Tehlikeli Oyunlar'da da bu arada aynı şekilde.
Evet.
Bir yere varmıyor. Evet.
Evet.
Korkuyu beklerken de farklı hikayeleri vardı gene.
Hikayelerde. Benim tavan aklıma, arasında vardı hani.
Ha, mesela. Benim aklıma şeyi getirdi bu dediğiniz, mesela şu an çağrışım yaptı. Belki de şeyi de sorguluyor olabilir. Yani tutunmamız gereken şey ya da tutunması beklenen şey o kadar çarpık ki buna tutunamamak aslında iyi bir şey. Tutunmak aslında kötü bir şey. Böyle de yorumlanabilecek bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bir de hazır gelmişken yeri, hani siz eleştirilerinden bahsediyordunuz ya şeyin Oğuz Atay'ın ya da evet, Selim Işık'ın, Turgut Özben. Orada biraz o dönemin o öz Türkçe hani kullanma ve bir ulus bilinci oluşturma. Çünkü yani malum Osmanlı 600 sene kulluk, sonra birden vatandaş olma kısmı, neyse girmeyeyim oraya. Ona da bayağı eleştiriyor. O da çok enteresan. Aslında çok eleştirel bir şey var. Bir seçki sunuyor bize kitap.
Şey diye bir karakter yaratıyor. Ziya Özdevrimsel diye bir karakter yaratıyor. Sözcük buluyor o da. Yani o da evet, tabii aynen. Şey Özdevrimsel hani gibi. İşte mesela ne diyor? Gökçe yazın diyor edebiyat için. Çadır bilim diyor mimarlık için. Gökçe çizim diyor resim için falan gibi. Böyle sözcükler türetiyor. Tabii yani dil devrimiyle de böyle bir hesaplaşması var orada. Ama mesela ben öyle düşünmüyorum hani. Ama böyle düşünen aydınlar var tabii ki bu şekilde. Hala da hani dil devrimi oturmuş, devam ediyor. Ve sonuçlarını görüyoruz. Yani bu dille yazıyoruz, ediyoruz. Nobel Edebiyat Ödülü bile alınıyor. Ama hani böyle bir sanki hala bir hesaplaşma içerisine girmişiz. İyi şiir yazamıyorsak nedeni buymuş, dil devrimmiş falan gibi şeyler var. Bu da öyle dil devrimli öyle bir bölüm var orada. Evet,
bir de gerçekten. Bir şey daha sona doğru geliyoruz galiba bu arada. Tutunamayanları ben okurken yani bu kadar uzun bir kitap olmasında şundan dolayı olduğunu düşünmüştüm. Tutunamayanlar ansiklopedisi absürtleştikçe absürtleşir sonlara doğru. Yani bu bireysel olarak bir tıkanmışlığın üründe olabileceği gibi tutunamayanlardan yazar sıkılmamızı da istiyor olabilir.
Evet.
Yani doğru. Burada çok psikolojik bir faktör. Çünkü ansiklopedi gitgide detaylandıkça tutunamayan karakterler daha az ilgimizi çeken ama onların hayatının aslında çok önemli olduğunu ve bize mesafelendirdiğini görürüz. Kitabın uzun olması bu yüzden de olabilir mi sizce?
Yani zaten de şimdi uzun iki cilt halinde basılmış değil mi? Hani
evet, ikinci cildi de maalesef ikinci. Rafa kaldırılmış.
Evet. Yani olabilir depo. Ama uzunlukla bilemedim yani hani öyle bir. Gerçi sonunda şey var böyle iki tutunamayan karakteri anlatıyor evli birbirleriyle falan gibi. Orada ben de okurken şey, o karakterden sıkıldım gerçek ne kadar boş falan diye dedim.
Onu bilerek yani. Sanki gitgide içini boşaltıyormuş gibi hissettim.
Evet aynen öyle.
Yani siz buraya bakmayın görmüyorsunuz çünkü ne kadar duyarlı olmaya çalışsanız da o karakterlere bir zaman sonra bakmayı bırakacaksınız gibi.
Evet.
Böyle bir şey düşünmüştüm. Yani o kadar güzel şeyleri var ki.
Benim son bir sorum olacak bunu sormak için bekliyordum da program boyunca. Kitapta çok güzel bir alıntıyı almışsınız. Benim çok hoşuma gitti. Ama o alıntıyı sizin de düşündüğünüzü merak ediyorum. Okuyacağım. İnsan nedir bilir misin Ulrich? Nedir efendimiz? Ağaçları kezip onlardan kağıt yapan, sonra da o kağıtlara ağaçları koruyunuz yazandır. Bu benim çok hoşuma gitti. Birçok tabii böyle kitapta var ama özellikle bunu da seçmişsiniz. Bir bağlamda anlatıyordunuz. Ona da çok kısa değinebilirsiniz. Çok sevindim.
Evet. Nerede seçmiştim ben hatırlamıyorum.
Galiba dördüncü bölümdeydi diye hatırlıyorum.
Dördüncü bölümde. Hatırlıyorum ama ne bağlantı olarak nereye koydum ben?
Aslında o Ulrich'le şeyin ilişkisini hem anlatıyordunuz Turgut'un. Hem de şey aslında insanın hani o kaybolması, insan olmak, can sıkıntısı bir tarafta insanın ne kadar matah bir birey olduğu, varlık olduğu kısmı.
Yalnız şey söyleyebilirim yani mesela yani hiç doğa betimlemesi yok bu kitapta.
Sıfır.
Evet. Evet gerçekten öyle. Hani bu o şey gibi bir bağlam değil. Hani işte insanın doğaya yaptıkları, doğayı koruyalım falan gibi. Hani şimdilerde böyle bir roman tarzda doğuyor aslında. Ben bir önceki kitabımda bundan da söz etmiştim. Hani bir doğanın içerisinden hayata bakan, doğayı bir özne gibi alan. Yani belki bu anlamda işte Murat Anmungan'ı sayabiliriz. Şairin romanında Latife Tekin'i falan sayabiliriz. Hani ormanda ölüm yokmuş falan gibi. Hani böyle bir yeni bir romana doğru gidiyoruz bu şekilde. Hani öncü bir roman ama hani bu doğaya ilişkin o tarza ilişkin hiçbir şey söylemiyor. Doğa evet. Betimlemesi yok, bir şey yok. Orada galiba gene Ulrich'in şey böyle insanı anlama yolunda söylediği bir şey hani gibi durabilir. Yoksa şey de ilginç geldi bana mesela. Hani demiştim ya o dönemlerde toplumcu gerçekçi romanlar yazılırken Selim Işık'ın hiçbir öğretiye dahil olmaması. O yüzden böyle bir aydın tipi yani. Hiçbir ideolojiye ait değil. Hiçbir şeye bir aktivist bile değil yani mesela. Doğa için yola çıkan biri bile değil. Kafasındaki bir sorun için yola çıkan biri bile değil. Tamamen kendini içeriye çekmiş. Kafka'nın hani böceği gibi belki.
Ya da Oblomov.
Pasif bir Oblomov gibi. Oblomov'dan da çok söz ediliyor orada gerçekten. Yani öyle duruyor romanda böyle hani bir... Sadece içsel konuşmalar şeklinde gidiyor. Bir o anlamda işte romanı hani bu şekilde değerlendirebiliriz. Şey söyleyecektim pardon. Roman böyle ideolojik hani hiçbir şey yok romanın içerisinde. Mesela Orhan Pamuk'un şey okurken de bana öyle Masumiyet Müzesi'nde okurken de öyle gelmişti. Mesela karartma git sokağa çıkma yasakları oluyor ama biz ondan yalıtılmış bir aşkı izliyoruz. Hani bu zemin bana çok şey gelmiyor. Ne kadar bilinçaltında olsa çok gerçekçi gelmiyor. Hani çok doyurucu gelmiyor bana. Evet. Belki ben şeyim biraz böyle toplumcu. Hani biraz değinilmesi gerekiyor. Biraz doğaya, biraz topluma.
Bu kadar azade olmaması.
Evet bu kadar evet olması. Hani bazılarına göre de bu romanüstü bir romanmış gibi değerlendirilebiliyor ama hani.
Bir de oradaki o sözün güzelliği şey Walter Benjamin'in bir sözündeki içinde hiçbir medeniyet ifadesi olmayan bir şey yoktur ki aynı zamanda barbarlık simgesi ifadesi de olmasın. Yani o insanın o işte yine çıkmazları kapitalizmle burjuva ahlakının ne kadar iyiye ilerlemeye hizmet etmeye çalışsa da aslında geriye gittiğini gösteren. Evet. Zaten bütün kitabın işte niteliksiz adamın da o tıkanmasını, özünü oluşturan oydu. Bir de cinsellik yok kitapta. O da benim yeni düşündüğüm bir şey bu arada. James Joyce'dan bu kadar esinlenmiş bir insanın bu kadar
evet,
korkması.
Çok az, çok küçük bir şey var. O da şöyle bir şey var. Romanın başlarında eve gelir Turgut Özben. İşte şeye geçerler, yatak odasına geçerler. Çok sıkıcı bir mekandır bu. Onun için her şeyi bir görevdir. Ve işte yanında karısı yatmaktadır. Ama hani anlayamaz birden kim olduğunu. Yani sanki ürkerek yabancılaşır, kadın karısıymış falan diye. Hani Nermin ona göre de şeydir, böyle sanki yok bir karakter gibidir. Sadece işte çocukların annesi. Zaten kadınları bu kapitalist sistemi öğren kişiler olarak düşünür. Can sıkıntısını sürekli gündeme getiren kişiler olarak düşünür. Gerçekten de yoktur öyle bir şey. Mesela Kafka'da demiştiniz şeyin başında.
O yüzden da şu anda bazı feminist gençler de eleştiriyor. O zaten aslında çok eril de yazmış diye eleştiriler de vardır bu arada.
Tabii o
bakımdan. Ama günümüz gençlerinde daha çok. Evet. Bu da yeni bir şey. Ne kadar vaktimiz kaldı?
Aslında sonuna geldik.
Ben şimdi şeyi söyleyeyim. Bu o kadar çok malzeme konu var ki ve sizin de bu kadar güzel muhabbetiniz. Ben gerçekten evden izliyormuş gibi dinledim. Biz umarım bunu bir seri halinde ileriki programlarda tekrardan yapalım. Çünkü
konu başlıklarıyla daha derin olacak.
Çünkü başlıkları olmadan bir yere değiniyoruz ve derinlemesine inecek her bölümde çok fazla malzeme var. Karşılaştırmalı gidecek çok malzeme var. O yüzden umarım böyle heyecan uyandırıcı ve sizin kitabınızı tekrar çok iyi bir analiz kitabı olduğu için tavsiye ediyorum. Tutunamayanlar üzerine 7 ders. İsteyenler meraklısı bakabilir diyeyim ben.
Çok teşekkür ederiz. Ziyadesiyle faydalandık. Aynı zamanda dediğim gibi 45 dakika, yarım saat yetecek gibi değil. Hem sizin analiz kitabınızda çok fazla üzerine değinilecek şey var. Hem de kitap zaten kendi başına zaten kallavi bir kitap. Teşekkür ederiz analiz için ve şey yorumunuza çok katılıyorum. Hakikaten böyle analiz kitaplarının daha sık olması gerekiyor. Çünkü bir kitabı tabii ki oturup bir okuyucu bakan anlarsınız, anlamazsınız. Okuyucu tipinize göre değişir. Ama başka birinin gözünden bir analiz olması ki biraz da buna adamış kendini ve bakmış ve farklı kaynaklarına yararlanmış. Çok daha farklı bir perspektif sunabiliyor. Nitekim sizinkisi benim için mesela öyle oldu. Ondan dolayı da teşekkür ederiz tekrar.
Ben de çok teşekkür ederim. Daha 15. bölüme de değinmedik. Noktalama işaretlerinin olduğunu
sorduk. Neler neler var şu anda. O Nabokov'dan mesela oradaki aldığı bölüm neyse.
Evet.
Yani. Oğuz Atay gerçekten değerinin hala çok altında olduğunu düşünüyorum. Popüler kültüre malzeme vermesi evet. De hoşuma gitmiyor açıkçası. Yeni yeni de dünyada işte çevrildiğini belirli işte İngilizce işte önceden çevrilmiş ama şimdi tekrar işte yayınlanmış diye falan duydum. Çok yeni açılıyor dünyaya ama bizim böyle bir yazarımız var.
Yolu açık olsun.
Evet. Türk Ulesesi diye İngilizce ön sözünde yazmışlar.
Değil mi?
Evet. Yani Doğu'nun Ulesesi diye. Tekrar Alakarga yayınlarından çıkan kitabı tanıtıyoruz. Tutunamayanlar üzerine 7 ders. Alakarga yayınları acayip güzel işler yapıyor. Hem genç yazarlara önem veriyor hem de hiç bilmediğimiz aynı zamanda yani eksik olan edebiyattaki eserleri de çok hızlı ve güzel çevirilerle yayınlıyor. Onu da söyleyeyim ve tanıtayım çünkü büyük bir edebiyat emeği var orada. Diyelim. Size çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Konuk ettiğiniz için.
Çok heyecanlı bir program oldu bizim için. Gerçekten öyle oldu. Hem stüdyoya dönüş evet. Hem de tutunamayanlar işlediğimiz için. Bugün o zaman eksik olanın sonuna gelelim. Alp'e de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Eksik olanın sonuna geldik.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.